Sayfa 25. Daha eski çökellerde sayısız mikrofosil çeşidi bulunmuştur. Ancak bunların hiçbiri ökaryot hücre olarak tanımlanmaya aday olamıyor. Örneğin yaklaşık 2 milyar yıl yaşındaki Kanada, Gunflint ve Belker adası demir oluşumlarındaki fosiller çok iyi incelenmiş ve hepsinin prokaryot olduğuna karar verilmiştir. Bu ender bulunan olağan dışı örneklerin tanıklığı, bilinen kambriyen öncesi mikrofosillerin boyutları ile de doğrulanabilir. Prokaryotlarla ökaryotların boyutları zaman zaman çakışabilir. Bu nedenle de belirli bir fosil yalnızca boyutlarına bakarak sınıflandırılamaz. Bununla birlikte geniş bir fosiller havuzunda ölçülen boyutları kataloglayarak ökaryot hücrelerin var olup olmadığını saptamak mümkün olabilir. Tek hücreli fosillerin boyutları üzerinde yapılan çalışmalar 1.4 milyar yıl öncesi ile 1.5 milyar yıl öncesi arasında fosil kayıtlarında bir kopma olduğuna işaret ediyor. Bu çizginin altında ökaryot benzeri özellikleri olan hücreler çok azdır ya da hiç yoktur. Bu çizginin üstünde ise gittikçe bollaşır. Bunun da ötesinde veriler ökaryotların çeşitlenmesinin bu hücre çeşidinin ilk kez ortaya çıkışının hemen ertesinde birkaç yüz milyon yıl içerisinde başladığını gösteriyor. 1 milyar yıl sonrasında ise hücre boyutlarında biçimsel karmaşıklıkta ve tür çeşitliliğinde çok önemli artışlar olmuştu. Kuşkusuz tüm bu göstergeler en ilkel ökaryotlarda bile yüksek gelişim düzeyinde olan oksijene bağımlı metabolizmanın da 1,5 milyar yıl önce tümüyle benimsenmiş olduğu anlamına geliyor. Ökaryot hücrelerin gelişiminden önce gezegenimizde hüküm sürmekte olan prokaryotların biçimleri daha az çeşit içermiş olmalı, ancak metabolizmaları ve biyokimyaları büyük olasılıkla ökaryot ardıllarından çok daha çeşitliydi. Eski türlerin oksijen kullanımları da tıpkı günümüz prokaryotları gibi mutlak bir oksijen bağımlılığından oksijenle yaşamamaya değin geniş bir yelpazede değişmekteydi. Bu açıdan bakıldığında bir grup prokaryot siyanobakteriler özellikle ilginçtir. Çünkü oksijence zengin bir atmosferin oluşumundan sorumludur. Tıpkı yüksek bitkiler gibi siyanobakteriler de oksijenli fotosentez yapabilir. Toplam etkisi solunumun tam tersi olan mekanizması olmasa da bir süreç. Güneş ışığının enerjisi su ve karbondioksitten karbonhidrat yapmak için kullanılır ve moleküler oksijen yan ürün olarak açığa çıkar. Siyanobakteriler ürettikleri oksijen içerisinde yaşayabilir ve hem metabolizma süreçlerinde oksijenli solunumda hem de oksijene bağımlıymış gibi görünen sentez süreçlerinde bu oksijeni kullanabilir. Klorofil A'nın sentezinde olduğu gibi. Yine de siyanobakterilerin biyokimyası ökaryot bitkilerin biyokimyasından farklıdır ve bu grubun oksijen derişiminin dalgalanmakta olduğu bir zamanda ortaya çıktığına işaret etmektedir. Örneğin birçok siyanobakteri yükseltgenme yoluyla doymamış yağ asitleri yapabilmesine karşın bazıları ayrıca yağ asidi zincirinin uzaması sırasında bir çift bağ ekleyen oksijensiz bir mekanizmada kullanabilir. Benzer bir biçimde bazı bakteriler de belirli sterolleri oksijene bağımlı bir mekanizma ile yapabilir, ancak bu yolla yapılan sterol miktarı ökaryotlara özgü miktarlarla kıyaslandığında çok çok azdır. Başka siyanobakterilerde bu steroller bulunmaz bile. Biyolojik sentez süreci son oksijensiz basamaktan sonra sona erer. Bu nedenlerle siyanobakterilerin biyokimyası oksijensiz solunum yapanlarla ökaryotlar arasında orta bir yerde bulunur. Siyanobakterilerin metabolizmaları da ara bir konumdadır. Bugün oksijenli çevrelerde çoğalıyorlar, fakat yapılan fizyolojik deneyler birçok tür için optimum büyümenin yaklaşık %10'luk bir oksijen derişiminde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu değer şu andaki atmosferimizdeki değerinin yalnızca yarısıdır. Oksijen derişimi bu optimum düzeyi aştığında hem solunum hem de fotosentez gittikçe artan oranlarda engellenir. Yakın zamanlarda bazı siyanobakterilerin çevrelerindeki oksijen oranına göre hücrelerindeki oksijenli metabolizma mekanizmasını açıp kapatabildiklerini bulundu. Oksijensiz koşullarda bu türler yalnızca solunumu durdurmayı değil, oksijensiz bir fotosentez biçimi benimsemeyi de başarabiliyor ve su yerine hidrojen sülfür H2S kullanıp oksijen yerine kükürt üretebiliyor. Oksijensiz metabolizmanın bu yeteneği büyük olasılıkla bu grubun evrimsel gelişiminde daha erken bir aşamanın anısı. Bazı siyanobakterilerde gözlenen ve oksijensiz koşulların benimsenmesi için oluşmuş daha erken bir uyum, azot sabitlemesidir. Azot yaşamın ana elementlerinden biridir, fakat yalnızca sabit biçimdeyken, örneğin amonyakta NH3 hidrojen ile birleşmiş haldeyken biyolojik olarak kullanılabilir. Yalnızca prokaryotlar azot sabitlemesi yapabilir. azot sabitlemesini genellikle yüksek bitkilerle ortak yaşam ilişkisi içindeyken yürütür. Sabitleme için gerekli olan enzim kompleksleri nitrogenazlar oksijene karşı oldukça duyarlıdır. Hücre özütlerinde %0.1'lik bir oksijen derişimi bile nitrogenazları engeller. Bu enzimler yalnızca %5'lik bir oksijen derişimiyle karşılaştıklarında birkaç dakika içerisinde tersinmez bir biçimde etkinliklerini kaybederler. Böylesi bir enzim kompleksi yalnızca oksijensiz koşullarda ortaya çıkmış olabilir ve bugün bile ancak atmosferle temastan korundukları sürece işlev görebilir. Birçok azot sabitleyici bakteri bu korumayı oksijensiz bir yaşam ortamı benimseyerek sağlar. Ancak siyanobakteriler arasında başka bir strateji gelişmiştir. Nitrogenaz enzimleri iç ortamı oksijen içermeyen özelleşmiş hücrelerde, heterokistlerde korunurlar. Heterokistlerde fotosentez için gerekli bazı pigmentler yoktur ve bu nedenle de oksijen üretemezler. Kalın hücre duvarları vardır ve oksijen yayılımını engelleyen yapışkan bir zarfla çevrelenmişlerdir. Son olarak içeri sızabilecek birleşmemiş oksijeni hızla tüketecek solunum enzimleri ile donatılmışlardır. Kalın hücre duvarları nedeniyle fosillerde heterokistleri tanımak görece kolay olmalıdır. Gerçekten de birçok kambriyen öncesi kayaç biçimlerinde olası heterokistler saptandığı bildirilmiştir. Bu kayaç birimlerinin en eskisi yaklaşık 2.2 milyar yıl yaşındadır. Bu hücreler gerçekten heterokistse o zamanlar serbest oksijen olduğuna ilişkin en azından düşük derişimlerde bir işaret olarak ele alınabilir. Azot sabitlemesinin enerji bedeli yüksektir. Bu yüzden de bu yetenek yalnızca sabit azotun kıt olması durumunda canlıya seçilim avantajı sağlayacaktır. Günümüzde ana sabit azot kaynakları biyolojik ve endüstriyeldir. Fakat biyolojik olarak kullanılabilir nitrat, NO3- atmosfer azotuyla oksijenin tepkimesi sonucu elde edilir. Kambriyen öncesinin oksijensiz atmosferinde bu ikinci mekanizmanın gerçekleşmeyeceği çok açık. Atmosferde oksijenin olmaması ayrıca dolaylı olarak amonyak derişimini çok düşük düzeylere indirecekti. Mor ötesi ışınımı amonyan, hidrojen ve azotu ayrışmasına yol açar. Günümüzde ise bu ışınımın çoğu atmosferin üst katmanlarındaki ozon, O3 tabakası tarafından süzülmektedir. Atmosferde serbest oksijen olmayınca ozon da oluşamazdı ve bu koruyucu tabaka olmayınca atmosferdeki amonyak da çabucak ortadan kalkardı. Azot sabitleme yeteneği büyük olasılıkla erken kambriyen öncesinde ilkel prokaryot organizmalar arasında ve sabit azotun kıt olduğu bir çevrede gelişmiştir. O zamanlar nitrogenaz enzimlerinin yükseltgenliğe açık oluşu önemli değildi. Çünkü atmosferde oksijen yoktu. Daha sonraları siyanobakterilerin fotosentez etkinlikleri atmosferde oksijen artışına neden olunca bazı azot sabitleyiciler oksijensiz bir yaşam ortamı benimsediler. Bazıları da heterokistler oluşturdu. 500 milyon yıl sonra ökaryotlar ortaya çıktığında oksijen bollaşmıştı ve sabit azot hem NH3 hem de NO3- daha az kıt hale gelmişti. Böylece de ökaryotlar azot sabitlemesi için gereken enzimleri asla geliştiremediler. Günümüzde yeşil bitkilerin, siyanobakterilerin ve bazı protistlerin yürüttüğü oksijen açığa çıkartan fotosentez, dünyadaki organik maddenin çoğunun sentezinden sorumludur. Bununla birlikte bu süreç tek fotosentez mekanizması değildir. Alternatif sistemler bugün küresel ölçekte ele alındığında çok önemsiz birkaç bakteri grubuyla sınırlıdır. Ancak jeolojik geçmişte bu grupların çok daha önemli olduğu söylenebilir. Fotosentez yapan çeşitli bakteri grupları pigmentleri açısından birbirlerinden farklıdır fakat benzer oldukları önemli bir nokta vardır. Siyanobakterilerdeki ve ökaryotlardaki fotosentezin tersine bakterilerdeki fotosentez tümüyle oksijensiz bir süreçtir. Tepkimenin yan ürünü olarak oksijen açığa çıkmaz ve ortamda oksijen olduğunda fotosentez ilerleyemez. Yeşil bitkilerde klorofil A'nın yapılabilmesi için oksijen gerekliyken bakteri klorofillerinin sentezi oksijen tarafından engellenir. Bakterilerdeki fotosentezin oksijensiz doğası bir paradoks oluşturuyormuş gibi görünüyor. Fotosentez yapan canlılar ışığın bol olduğu ortamlara yerleşir ancak bu ortamlar aynı zamanda oksijen derişiminin yüksek olduğu ve bakteri fotosentezini zehirleyebilecek ortamlardır. Eğer oksijensiz fotosentezin kambriyen öncesinin başlarında atmosferin Oksijensiz olduğu zamanlarda ilkel bakteriler arasında evrildiğini varsayarsak bu çelişkili gereksinimleri açıklayabiliriz. Böylece fotosentez yapan canlılar sığ sularda şilte benzeri topluluklar halinde ve tümüyle güneş ışığında yaşayabilmişlerdir. Bir süre sonra bu bakterilerden oksijenli fotosentez yapabilen ilk organizmalar doğdu. Günümüz siyanobakterilerinin ataları. Oksijensiz fotosentez yapan bakteriler için mutasyon geçirmiş bu suşun, suş, bir tür içerisinde bir veya birkaç küçük özellik açısından birbirinden ayrılan organizma gruplarının her biri. Açığa çıkarttığı moleküler oksijen bir zehirdi ve sonunda oksijenli fotosentez yapan canlılar şilte topluluklarının üst bölümlerini oksijensiz fotosentez yapan canlıların elinden aldılar. Oksijensiz türler şiltinin daha az ışık ve daha az oksijen alan alt kısımlarına uyum sağladı. Günümüzde fotosentez yapan birçok bakteri benzeri yaşam ortamlarında yaşıyor. Kuşkusuz fotosentez yapan bakteriler ilk canlılar değildi. Ancak yaşam tarihinin onların ortaya çıkışından önceki dönemi hala çok bulanıktır. Bununla birlikte bu erken dönem hakkında bilemediklerimiz o zamanlar çevrenin büyük oranda oksijensiz olduğu düşüncesiyle uyumludur. Bir dizi deneysel kanıt, bugün yaşamakta olan organizmalar arasında yapısal ve biyokimyasal olarak en basit olanların ilk yaşam biçimlerine en yakın organizmalar olduğu varsayımına dayanır. Bu en basit organizmalar Clostridium ve metan bakterilerindendir ve hepsi de oksijensiz süreçlere bağımlıdır. Dünya üzerinde yaşamın ilk ortaya çıktığı zamanlarda da oksijensiz koşulların hüküm sürmekte olduğunu düşünmemiz için nedenler var. Bu düşünce gezegenimizin ilk koşullarına öykünen koşullarda organik bileşiklerin sentezini gösteren birçok laboratuvar deneyi üzerine temellendirilmiştir. Çok ufak moleküler oksijen derişimleri bile bu sentezleri engelleyebiliyor. Bu nedenle de ilk atmosfer oksijence zengin olsaydı yaşam muhtemelen gelişemeyecekti. Ayrıca böylesi deneylerde başlangıç maddeleri arasında genellikle hidrojen sülfür ve karbon monoksit CO bulunması ve oluşan tepkimelerin çoğunda ara ürünün hidrojen siyanür HCN olması önemlidir. Bu üç bileşik de zehirleyici gazlardır. Bunların ilk biyokimyanın öncüleri olması bir paradoks gibi görünüyor. Ancak bu maddeler yalnızca oksijenli metabolizması olan yaşam biçimleri için zehirleyicidir. Oksijensiz yaşayan birçok canlı için hidrojen sülfür yalnızca zararsız olmakta kalmaz, aynı zamanda önemli bir metabolizma maddesi görevini de yapar. Yukarıda ilk ökaryot hücre ortaya çıktığında muhtemelen 1.4 milyar ile 1.5 milyar yıl önce atmosferde serbest oksijen olduğunu söylemiştik. Bu nedenle de oksijen açığa çıkartan siyanobakterilerin çoğalması Kambriyen öncesinin erken evrelerinde gerçekleşmiş olmalı. Ne kadar erken olduğu ise hala yanıtlanmadı. Bu soruna ilişkin elimizdeki kanıtların en iyisi çökeldikleri zamanki serbest oksijen derişiminden etkilenmiş olabilecek çöken mineralleri üzerinde yapılan incelemelerden geliyor. Son yıllarda bazı araştırmacılar özellikle Santa Barbara, Kaliforniya Üniversitesi'nden ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan Preston E. Claude Jr. bu olasılığı incelediler. Bu tartışmada önemli olan minerallerden biri Kambriyen öncesi akış yataklarında yerleşen birçok çökelde bulunmuş uraninittir. UO2. Ortamda oksijen olduğunda uraninit tanecikleri kolayca U3O8'e yükseltgenir. Temple Üniversitesi'nden David Grandstaff, atmosferdeki oksijen derişiminin %1'den fazla olması durumunda bu mineralin çökellerinin oluşamayacağını gösterdi. Bu uraninit içeren çökeller 2 milyardan yaşlı tortullarda bulundu fakat daha genç katmanlarda izine bile rastlanmadı. Bu da bize oksijen derişimindeki dönüşümün 2 milyar yıl önce olduğunu gösteriyor. Oksijen geçişinin tarihi konusundaki belki de en ilginç mineral kanıtı bir başka tür demirce zengin çökelden bantı demir oluşumlarından gelir. Bu çökeller silisyum oksitçe zengin bir matrikste gömülü oksitler halinde milyarlarca tonluk demir içerir ve dünyanın temel ekonomik demir rezervlerini oluşturur. Bu çökellerin büyük bir bölümü 2 milyardan biraz daha kısa bir zaman önce birkaç yüz milyon yıllık görece kısa bir dönem boyunca oluşmuştur. Oksijen derişimindeki bir değişim, bu ana demir çökelmesi olayını aşağıda anlatacağım varsayımsal olaylar dizisiyle açıklayabilir. İlk oksijensiz okyanusta demir +2 değerliğindeydi ve bu biçimdeyken deniz suyunda çözünebiliyordu. Oksijenli fotosentezin gelişmesiyle düşük oksijen derişimleri okyanusun üst bölümlerine sızmaya başladı ve burada çözünmüş demir ile tepkime verdi. Böylece demir 2, demir 3 biçimine dönüşmüş oldu ve demir 3 oksitler silisyum oksitle birlikte çökeldiler ve biriktiler. Okyanus tabanında paslı tabakalar oluştu. Bu süreç devam ettiği sürece okyanus teknelerinde ki çözünmüş demir 2'nin hemen hemen tümü çökeldi. Birkaç yüz milyon yıl içerisinde yeryüzünün okyanusları paslandı. Bu hipoteze ilişkin olarak fosil stromatolitlerinin ilk kez 2,3 milyar yıl öncesinde çökelen tortullardı. Demir cevheri çökelmesinden hemen önce bollaştığına dikkat etmek gerekir. Bu nedenle de stromatolitlerin ilk kez yaygın olarak ortaya çıkışının, oksijen üreten siyanobakterilerin çeşitlenmesinin başlangıç dönemlerini göstermesi olası görünmektedir. O erken tarihte bile siyanobakteriler muhtemelen büyük bir hızla oksijen açığa çıkartıyorlardı. Fakat yüz milyonlarca yıl boyunca okyanuslarda çözülmüş olan demir, atmosferdeki oksijen derişimi için tampon görevini görecekti. Oksijen açığa çıkar çıkmaz demirle tepkime verecek ve demir 3 oksit olarak çökelecekti. Ne zamanki okyanuslardaki yükseltgenmemiş demir 2 ve benzeri maddeler bitti, işte o zaman atmosferdeki oksijen derişimi artmaya başlayabildi ve günümüzdeki düzeyine ulaştı. Belirsiz birçok şey varsa da fosil kayıtlarından çağdaş biyokimya, jeoloji ve mineral bilimden gelen kanıtlar kambriyen öncesi yaşamın ana çizgilerini çizilebilmesine olanakta kalıyor. Günümüz canlılarıyla görülebilir benzerlikleri olan en ilkel yaşam biçimleri büyük olasılıkla küresel prokaryotlardı ve belki de Clostridium bakterileriyle kıyaslanabilir özellikleri sahiptiler. En azından başlangıçta enerjilerini kökenleri biyolojik olmayan fakat organik yapıdaki maddeleri mayalayarak elde ediyorlardı. İlk oksijensiz atmosferde sentezlenen bu maddeler kimyasal evrim sırasında ilk hücrelerin gelişimine yol açan çeşitlendiler. Fotosentez yapan ilk canlıların 3 milyar yıldan bir parça daha kısa bir süre önce ortaya çıktığı görülüyor. Bu canlılar oksijensiz prokaryotlardı, yani günümüzün fotosentez yapan bakterilerinin ataları. Bunlar çoğunlukla sığ sularda, şilte benzeri topluluklarda yaşıyorlardı ve muhtemelen yaklaşık 3 milyar yaşlarında olduğu tahmin edilen ilk fosil stromatolitlerinin oluşumundan sorumluydular. Kambriyen öncesinin ortalarında oksijenli fotosentezin doğuşu, küresel çevrede bundan sonraki evrimsel gelişimleri tümden etkileyecek bir değişim meydana getirdi. Bu değişim sonucu artan oksijen derişimi, metabolizması oksijensiz olan organizmaların çoğunun soyunun tükenmesine yol açtı. Yaşamaya devam edebilenlerse, şilte benzeri bakteri topluluklarının alt bölümleri gibi kenar çevrelerdeki yaşam ortamları benimsemek zorunda kaldılar. Azot sabitleyici canlılar da oksijensiz ortamları çekildiler veya heterokist hücreler geliştirdiler. Yüksek düzeyde ışık alan bölgelerde de çok az rekabet kaldığından siyanobakteriler hızla yayılabildiler ve hemen hemen tüm ulaşılabilir yaşam ortamlarını işgal ettiler. Sitrik asit çevriminin gelişimi ve bu çevrimin besin maddelerinden daha verimli bir mekanizma ile enerji özütlemesiyle biyolojik toplulukta oksijenli metabolizmaya sahip canlıların baskın çıkması vurgulanmış oldu. Yaklaşık 1,8 milyar yıl önce sona eren bantlı demir oluşumları çökeldiğinde oksijen derişiminin artışı tersinmez bir olgu haline geldi. 1,5 milyar ile 1,4 milyar yıl önce ökaryot hücreler ortaya çıktığında kararlı ve oksijence zengin bir atmosfer çoktan oluşmuştu. Daha önceki organizmaların oksijen düzeyindeki dalgalanmalarla başa çıkabilmek için gerek duydukları uyum stratejileri ta başından beri oksijenli metabolizmaya sahip ökaryotlar için geçerli değildi. 1 milyar yıl önce var olan ökaryot hücre tiplerinin çeşitliliği o zamanlar bir tür eşeğli üretimin evrilmiş olabileceğini akla getiriyor. Sonraki 400 milyon yıl boyunca ökaryot canlıların hızla çeşitlenmeleri çok hücreli yaşam biçimlerinin doğmasına yol açtı. Bazıları günümüz bitki ve hayvanlarının ataları olabilecek yaşam biçimleri. Kambriyen öncesindeki evrimin stili ve temposu daha sonraki fanerozoik zamandan çok farklıydı. Kambriyen öncesi baskın organizmaların mikroskobik ve prokaryot olduğu bir çağdı ve çağın sonuna kadar evrimsel değişimin hızı ileri bir eşeğli üremenin yokluğu nedeniyle kısıtlıydı. Bu çağ yaşam tarihindeki temel dönüm noktalarının biçimle ilgili değişiklikler yerine biyokimyasal ve metabolizma ilişkin yeniliklerin sonucuydu. Hepsinin ötesinde Kambriyen öncesinde yaşamın çevre üzerindeki etkisi en az çevrenin yaşam üzerindeki etkisi kadar önemliydi. Gerçekten de bundan sonra evrilen tüm bitkilerin ve hayvanların metabolizması 2 milyar yıl kadar önceki ilkel siyanobakterilerin fotosentez etkinlikleri nedeniyle mümkün olabilmişti. Hayvanların ortaya çıkışı. 570 milyon yıl kadar önce hayvanlar inanılmaz bir hızla çeşitlendiler, karmaşık besin zincirleriyle belirlenmiş yeni bir toplulukla uyumlu yeni beden modelleri ve yaşam biçimleri ortaya çıktı. Mark A. S. McManaman, Nisan 1987, 2. Bu yüzyılın yarısına değin bilinen en eski fosillerin hepsi Kambriyen adlı stratigrafik döneme ait 570 milyon yıl öncesi ile 505 milyon yıl öncesi arasında oluşmuş kayaçları içeren jeolojik oluşumlardan geliyordu. Kambriyen fosilleri günümüz canlı hayvanlarınkine benzer beden modelleri olan hayvanları da içeriyordu. Bu yüzden de fosil kayıtları şaşırtıcı bir soru ortaya çıkardı. Bu bol, çeşitli ve ilerlemiş ilk deniz hayvanlarına yol açan eski biçimler nereye gitmişti? Kambriyen öncesi katmanlarda hayvan fosillerinin olmaması ve en alt Kambriyen katmanlarında ansızın hayvan fosillerinin beliri vermesi, Kambriyen ile Kambriyen öncesi arasındaki sınırı jeolojik zaman ölçeğini bölen ana çizgi haline getirdi. Son yıllarda dünyada birkaç bölgede Kambriyen'den daha önceye ait hayvan fosilleri bulundu. Yine de Kambriyen devrinde müthiş bir yaşam patlaması olduğu gerçeği değişmiyor. Kambriyen'in başlangıcı çok sayıda ana hayvan grubunun sahneye çıkışını belirliyor. Bu grupların çoğu günümüze kadar gelebildi. Birçok başka grup ise öylesine olağan dışı ki bilinen köklerin, plümlerin hiçbirinde sınıflandırılamıyor. Kök aynı genel beden modeline sahip hayvanlar grubudur. Günümüz yaratıklarında görülen beden modeli çeşitlerinin çoğunun ilk kez Kambriyen devrinde ortaya çıkmasına karşın Kambriyen denizlerinde yaşayan hayvanların çok azı bugün yaşayan canlıları oluşturmuştur. Bu hayvanların çoğuna deneyim elde etmeye yarayan kısa ömürlü deneyler gözüyle bakılabilir. Kambriyen devri, yeryüzünün tarihindeki tüm zamanlardan daha fazla deneysel hayvan gruplarına şahit olmuştur. Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçişte bu denli çok yaratıcı çeşidinin doğması hayvanlar arasındaki ilişkilerin doğasını temelden değiştirmiştir. Kambriyen sırasında daha önce boş olan ekolojik nişleri dolduracak yaratıklar evrildi. Bu devirde ölü organik madde ile beslenmek ya da fotosentez yapan alglerle girdikleri ortak yaşam ilişkilerine güvenmek yerine canlı maddelerle beslenen hayvanlar daha sık görünmeye başladı, avcılar ortaya çıktı. Kambriyen hayvanları günümüz hayvanlarını bağlayan ilişkilerden pek de farklı olmayan bir ilişkiler ağında birlikte yaşadı. Böylece de Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçiş yalnızca birçok çağdaş hayvan çeşidinin doğuşuna değil, çağdaş hayvan topluluklarının gelişimine de şahit oldu. Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçiş 4 ana evreye bölünebilir. Birinci evre ilk kabuklu fosillerin, bu evreden yalnızca 1 veya 2 kabuklu tür bulunmuştur ve Ediacara faunasının ortaya çıkışı ile belirlenir. Bu yassı yumuşak gövdeli yaratıkların bulunan ilk örneklerinin çoğu Güney Avustralya'nın Ediacara tepelerindeydi. Bu devir yaklaşık 700 milyon yıl öncesi ile 570 milyon yıl öncesi arasında meydana gelmiştir.